Ayrım 24, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 264. 13. Kısım. Gümrük müfettişi Harry Standish'te 47 numaralı çıkış kapısına doğru gidiyordu. Üniformalı olduğundan kapıdaki memur güçlük çıkarmadan geçmesine izin verdi. Standish memura güzel ve kızıl saçlı bir kadının yardım ettiğini gördü. Şirketin halkla ilişkiler bölümünü yöneten Mrs. Livingston adlı bir kadındı bu. Arka merdivenin altında duran hostese gülümsedi. ''Bir dakikalık işim var. Avrupa'ya giden yeğenim Judy'yi kucaklayacağım. Ben aşağı inmeden havalanmayın sakın.'' Üçer kişilik koltuklar uçağın içindeki geçidin iki yanına sıralanmıştı. Geçidin kenarındaki koltuğa yerleşen Judy, yanındaki karı kocanın küçük çocuğunu eğlendiriyordu. Müfettiş Standish ona iyi yolculuklar diledi, sevgiyle yanaklarından öptü ve uçaktan çıktı. Alan kapısına vardığında uçağa son gelenleri izlemek üzere durdu. Bir yere vaktinde gitmeyen kişilerin son dakikadaki şaşkınlığı onu hep eğlendirirdi. Tam o sırada hoparlörler haykırıp duruyordu. ''Trans Amerika'dan iki sefer sayılı uçağıyla Roma'ya gidecekler için son çağrı. Bütün yolcuların hemen uçağa binmeleri rica olunur.'' Neyse, son yolcu da kapıdan çıkıyordu. Sarışın, uzun boylu, başı açık, deve tüyü pardüsülü biri. Mrs. Livingston uzaklaşmaya başlamıştı bile. Tam o sıra müfettiş yan göze kenarda duran birini fark etti. Merakla durdu, bekledi. Kenarda duran yürüdü ve Standish ufak tefek zayıf, siyah tayyörlü, örgü çantalı bir yaşlı kadın gördü. Gecenin bu saatinde tek başına alanda ne işi olabileceğini düşünürken yaşlı kadının kararlı adımlarla kapıda duran memura yürüdüğü dikkatini çekti. Binanın dışında çalışan uçak motorlarının gürültüsüne rağmen söylediklerinin en önemli bölümünü yakalayabildi. ''Oğlum az önce bindi, uzun boylu ve sarışın, deve tüyü, cüzdanını unuttu, bütün parası içinde.'' Standish yaşlı kadının elinde gerçekten bir cüzdan tuttuğunu gördü. Memur öfkeli bir hareket yaptı. Bu görevde hele gecenin 11'inde bitkin olmalı diye düşündü Standish. Cüzdanı almak üzereyken karar değiştirdi ve uçağın bulunduğu yere giden geçidi gösterdi. Hosteslerden birine başvurursunuz. Yaşlı kadın gülümseyerek teşekkür etti ve geçide daldı. Bu küçücük sahne bir dakika sürmemişti bile. Derken gecikenlerin sonuncusu koşarak geldi. Zayıf, omuzları çökük, solgun yüzü ve bıyıkları bakımsız bir adamdı bu. Elinde yassı bir çanta vardı. Gümrük müfettişinin dikkatini bu çanta çekti. Daha doğrusu yolcunun çantayı taşıyışı. Koltuğunun altına kıstırmış, korumak istercesine sıkı sıkı sapına yapışmıştı. Standish aynı hareketi gümrükten geçen yolcularda sık sık fark etmişti. Her keresinde de bir ipucuydu bu. Yolcu bavuluna evrak çantasını böyle taşıyorsa içindekini gizlemek istiyor demekti. Ama yola çıkıyordu adam, gümrüğü ilgilendirmezdi davranışı. Yine de bir içgüdü kaçakçılığa karşı 20 yıldır yapılan mücadele sonucu edinilen 6. duyu Standish'i zayıf ve çantalı adamın görüntüsünü belleğine kazımaya itiyordu. D.O. Guerrero merdiveni çıkarken sağdaki jet motorları da çalışmaya başlamıştı. Bileti pencere kenarına oturmasını sağlıyordu. Geçidin yanındaki yolcu geçebilmesi için hafifçe doğrulmak zorunda kaldı. Ortadaki koltuğa gelince boştu. Çantasını dizlerinin üstüne koyan Guerrero hemen kemeri bağladı. Sonra arkaya yaslanıp gözlerini kapadı. Saatlerden beri ilk kez gevşeyebilmişti. Bütün gece titreyen elleri şimdi daha iyiydi. Çantanın üzerindeydi ikisi de. İşaret parmağını ihtiyatla çanta sapının altına kaydırıp deliğinden çıkan sicimin ucundaki ilmeği buldu. İç rahatlatıcı bir histi bu. 4 saat sonra yine şimdiki gibi rahat rahat oturup ipi çekiverecekti. İpi çeker çekmez elektrik akımı dinamiti patlatacaktı. Zaferinin tadına varması için ne kadar zamanı kalıyordu? En fazla saniyenin ufak bir bölümü, sonra her şeyin unutuluşu, büyük huzur. San Diego'lu yaşlı kadın tuvalete gizlenmiş aralık kapıdan turist sınıf yolcularına hizmet eden iki hostesi gözlüyordu. Hosteslerden biri yolcuları saymaktaydı. Mrs. Quonset uçak kalkmadan önce hep böyle yapıldığını bilirdi. Kaçak yolcu için en önemli andı bu. Kötü an geçiştirildi mi kaçağın bulunması çok sonra yakalıyordu artık. Neyse ki yolcuları sayan hostes Mrs. Quonset'in uçağa çıkarken rastladığı değildi. Planının bu bölümü tam düşündüğü gibi gerçekleşmişti. Uçağın kapısında duran hostes cüzdanında büyük bir para olduğunu duyunca götürmeyi reddetmişti. Mrs. Quonset bu tepkiyi göstereceğini biliyordu. Cüzdanı oğlunuza kendi elinize verin hanımefendi, yalnız acele edin. Haberi olmadan oğulluğa yükselen uzun boylu sarışın adam ön taraftaki koltuklardan birine yerleşmek üzereydi. Mrs. Quonset ona doğru yürüdü. Aslında yürür gibi yaptı. 2-3 metre gittikten sonra tuvalete süzüldü. Kapının aralığından ilk hostesin uçağa girip birinci sınıfa geçtiğini gördü. Sonra ikinci bir hostes baştan başlayarak yolcuları saymaya koyuldu. Arka sıralara yaklaştığında Mrs. Quonset tuvaletten çıktı, belli belirsiz bir özür dilerim savurup hızla önünden geçti. Genç kadının öfkeli bir çığlığı güç tuttuğunu duyunca kendisini de hesaba kattığını anladı. Hep böyle olur işte diye düşündü Mrs. Quonset ama dikkat, henüz düzlüğe çıkmadık. Ortalara doğru sol yanda bir üçlünün ortasındaki koltuk boştu. Uzun süreden beri devam eden kaçak yolculuk hayatı boyunca San Diego'lu yaşlı kadın bu tür koltukları aramayı öğrenmişti. Gerçekten de yolcuların çoğu ortadaki koltuklara burun kıvırır, dolayısıyla şirketlere en son bu yerleri satarlardı. Uçak dolmadığından da beğenilmeyen koltuklar boş kalırdı. Yerine oturan Mrs. Quonset başını önüne eğmiş, mümkün olduğu kadar dikkati çekmemeye çalışıyordu. Hayale kapıldığı yoktu. Er ya da geç yakalanacaktı nasılsa. Yeter ki uçak havalandıktan sonra kaçak olduğu anlaşılsın. Tabii Roma'ya varıldığında polis işlemleriyle gümrüğün çift engeli alandan rahatça çıkabilmesini önleyecekti. Yine de İtalya'ya kadar uzanmak yanına kâr kalacaktı. Verilecek güzel yemek, gösterilecek film, komşularıyla yapmayı umduğu tatlı konuşmalar da cabası. Tam o sıra kafası komşularıyla meşguldü. Onlarla ilgili bir takım sorular soruyordu kendi kendine. Sağ yandakiyle pek ilgili değildi. Şimdilik ona bakmamaya çalışıyordu. Bakmaya kalksa başını geçitten yana çevirmesi gerekecekti. Yolcuları yeniden saymaya koyulan iki hostes de geçitteydi üstelik. Buna karşılık Mrs. Quonset soldaki komşusunu yan gözle süzüyordu. Zayıf, somurtuk, soluk benizli bir adamdı. Esaslı bir yemeğe ihtiyaç duyan takımından. Dizlerinin üstünde ufak bir çanta duruyordu. İki elle sıkı sıkı çantasına yapışmıştı adam. Uykuya dalan biri için çok garip diye düşündü Mrs. Quonset. Hostesler sayımı bitirmişlerdi. Üçüncü hostes de onlara katıldı. Aralarında hararetli bir konuşma başladı. Mrs. Quonset solundaki adamın gözlerini açtığını fark etti. Yine de elini çantasından çekmemişti. Mrs. Quonset çantada ne olabileceğini düşündü. Standish Havaalanı binasının ortasına doğru Tanya Livingston'a yetişti. İki sefer sayılı uçağa binen yolcularınıza göz gezdirdim dedi. Aralarında biri vardı, epey ilgilendirdi beni. Zayıf, yassı çantalı bir adam. Sıkı sıkı yapışmıştı çantasına, şüpheli diyebileceğim bir şekilde.
Kaçak mal geçirdiğinden mi şüpheleniyorsunuz?
Dışarıdan gelse çantasında ne olduğuna bakardım. Tersine yola çıktığı için bir şey yapmadım. Ama vicdanının rahat olmadığına eminim diyebilirim. Çantada göstermek istemediği bir şey vardı mutlaka.
Ne yapabileceğimi kestiremiyorum diye mırıldandı Tanya. Kaçakçılık uçak şirketlerini ilgilendirmez.
Yapılacak bir şey yok herhalde ama bizim her zaman işbirliği yaptığın için sizi uyarmayı gerekli gördüm.
Çok teşekkür ederim müfettiş bey. Durumu ulaşım müdürümüze bildireceğim. Belki kaptan pilota haber verir.
Standish başını salladı ve izin istedi. Tanya başını kaldırıp büyük duvar saatine göz attı. 22:59'u gösteriyordu. Trans Amerika şirketinin bulunduğu yere doğru giderken düşünmekteydi. İki sefer sayılı uçağı hareket halinde yakalamak çok güçtü. Orada olsa bile yola çıkmak üzereydi herhalde.
Tanya ulaşım müdürünün hala odasında çalışıp çalışmadığını düşündü. Vereceği bilgiyi dikkate değer bulursa uçak yerdeyken radyoyla kaptan pilot Demarest'i uyarabilirdi. Adımlarını sıklaştırdı. Müdür odasında değildi. Buna karşılık Tanya odada Peter Coakley ile karşılaştı.
''Ne işiniz var burada?'' diye öfkeyle sordu.
Acınacak haldeki delikanlı başına gelenleri anlattı. Ne yapacağını bilmez haldeydi. Üstelik buraya gelmeden önce esaslı bir azar işitmişti. Ortadan kaybolan yaşlı kadına bakmak üzere gidip getirdiği doktor bu şakadan hoşlanmamış, ağzına geleni söylemişti Coakley'e. Şimdi Coakley'in ikinci bir azar beklediği anlaşılıyordu, yanılmamıştı da.
''Hay Allah kahretsin!'' diye patladı Tanya. ''Dikkatinizi de çekmiş, bu yaşlı kadında binbir kurnazlık olduğunu söylemiştim.''
''Biliyorum Mrs. Livingston gerçekten hastalandığını.''
''Şimdiden sonra ne sandığınız vız gelir, hemen bizim yolcuların çıktığı bütün kapılara telefon edin. Zararsız görünüşlü bir ihtiyar kadını kollamalarını söyler, nasıl biri olduğunu anlatırsınız. Kaçak olarak New York'a gitmeye çalışıyor ama değişik bir yolu da deneyebilir.'' ''Memurlarımızdan biri kadını görürse yakalasın ve bana hemen bildirsin. Ne bahaneyle olursa olsun hiçbir sebeple uçağa binmesine izin verilmesin. Bu arada da ben öteki şirketleri uyaracağım.''
New York'a doğrudan bir seferi olan TWA şirketinin alan numarasını çeviren Tanya, bu gülünç olayın kendisiyle ele geçmez Mrs. Quonset arasında bir düello halini aldığını düşünüyordu. Üstelik düelle sonucu da belirsizdi. İyiden iyiye öfkelenmiş gümrük müfettişi Harry Standish de aralarında geçen konuşmayı unutmuştu. Altın postun pilot yerinde kaptan pilot Vernon Demarest söylenip duruyordu. ''Neden hala tutuyorlar bizi?'' Sağ kanadın altındaki 3 ve 4 numaralı motorlar birkaç dakikadan beri çalışmaktaydı. Yer denetimcisi işaret verir vermez pilotlar bu iki motoru işletmişlerdi. Buna karşılık sol yandaki 1 ve 2 sayılı motorları çalıştırmak için henüz izin bekliyorlardı. Bu motorlar yolcuların uçağa bindiği yanda bulunduğundan ancak kapılar kapatıldığında çalıştırılabilirlerdi. Bir dakika önce kumanda tablosundaki kırmızı bir ışığın sönmesini, arkadaki kapının kapatıldığını göstermişti. Az sonra da yer görevlileri merdiveni çekmişlerdi. Ama ön kapının açık olduğunu belirten ikinci kırmızı ışık hala yanıyordu. Harris'in sağındaki yardımcı pilot koltuğunu döndüren Demarest ikinci pilot Jordan'a ara kapıyı açıverin dedi. Jordan pilot yerinin dibinde bir dev kumanda tablosunun önüne oturmuştu. Hafifçe doğruldu, uzun boyunu sığdırabilmek için iyice büküldü ve bir itişte yolcuların bulunduğu yere geçmeyi sağlayan kapıyı açtı. Eşiğin ötesinde Trans Amerika üniforması taşıyan birkaç kişi hararetli fısıldaşmaktaydı. Gwen'i gören Demarest içeri girmesini işaret etti. Yine ne oluyor? Gwen epey düşünceli görünüyordu.
Turist sınıfı yolcularını saydık. Elimizdeki listeyle uyuşmuyor. İki kere tekrarladık. İkisinde de aynı sonuca vardık. Liste ve satılan bilet sayısına göre bir fazla yolcu var.
Yer kontrol görevlisi içeride mi?
''Tabii, biletleri incelemekle meşgul.
Söyle de buraya gelsin.'' ''Hep aynı hikaye.'' diye düşündü öfkeyle. Uçak havalanmak üzereyken hala yer kontrol duruma hakim, halbuki kaptan pilot uçağı komuta etmeye başlamış bile. Aslında ikisinin de amacı aynı, uçağı saatinde hareket ettirmek. Ne yazık ki görevler bir değil, bu yüzden şimdiki gibi anlaşmazlıklar çıktığı oluyor.'' Bir dakika sonra yer kontrol görevlisi pilot yerine girdi. Demarest adamı iyice payladı. ''Bana bakın, bir takım dertleriniz olduğunu biliyorum ama bizim de yığınla derdimiz var. Daha ne kadar pinekleyeceğiz burada?''
''Biletlerin gözden geçirilmesini istedim. Fazla bir yolcumuz var ve...''
''Şu işe bakın.'' diye adamın sözünü kesti Demarest. ''İlle de biletleri gözden geçirmek niyetinde misiniz? Bakın ben size ne yapacağımı söyleyeyim. Bu hikaye yüzünden kaybettiğimiz her saniye, çalıştırma izni verdiğimiz 3 ve 4 sayılı jet motorlarımız, yolculuk sırasında ihtiyaç duyacağımız yakıtın birazını yutuyor. Hemen hareket etmezsek motorları durdurur, bir tanker getirtip yeniden depoları ağzına kadar doldurturum. Bu kadarla da yetinmem. Hava kontrol kulesi trafiğin bir an açıldığını bildirdi. Şu sıra uçuş pistine geçerse hemen havalanabiliriz.
10 dakika sonra durum değişecek. Belki çakılıp kaldığımız yerde uzun bir süre beklemek zorunda kalacağız. Anladınız mı? Verin kararınızı, ne yapalım?
Yer kontrol görevlisi bir an durakladı. Kaptan pilot motorları durdurur, yeniden yakıt alırsa bir saatlik ilk gecikmeye yarım saatlik yeni bir gecikme eklenecekti. Boşu boşuna yapılan bir harcamaydı bu. Ulaşım müdürü gözlerini oyacaktı. Kaçak yolcunun canı cehenneme. Üstelik belki sayımda yanlış yapılmış, herkes yanılabilirdi.
İçeri döndü. Biletleri gözden geçirmeyin dedi. Altın post hemen hareket ediyor.
5 dakika sonra 4 jet motorunun ittiği uçak uçuş pistine doğru ilerliyordu. Saat tam 23'tü. Mavi galerinin D kesiminde bir kadın umutsuzca numaralı kapıya koşuyordu. Bir şey soramayacak kadar soluk soluğaydı. Nasılsa soruların gereği de kalmamıştı. Çıkış kapısıyla geçidin arasına tahta perde konmuştu. Bir memur Roma'ya hareket edecek 2 sefer sayılı uçakla ilgili tabelaları kaldırıyordu. Inez Guerrero hareketsiz ve şaşkın camlı bölmenin ardından dev bir uçağın kırmızı ışıklarının karanlıkta kayboluşunu izliyordu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 274.